Ayrım 9.
Putlara tapmaya karşı çıkan tek tanrılı inancın babası Hazreti İbrahim'le Asur hükümdarı Nemrut'un kızı, güzeller güzeli Anzalha'nın aşkını, Nemrut'un Hazreti İbrahim'i yok etmek için yaktırdığı ateşi, Hazreti İbrahim'i yakmaktansa ateşin nasıl suya, odunların nasıl balığa dönüştüğünü, Anzalha'nın da kendini ateşlere atışını, oraların nasıl göl olduğunu Urfa'da bol bol dinledim. Bu eşi benzeri olmayan aşkı, sanki herhangi bir aşkın eşi benzeri olabilirmiş gibi, herkesten dinledim. En çok da Balıklı Göl'ün kıyısındaki sohbetlerde, bir yandan kutsal balıkları göz hapsine almaya, bir yandan da söylenen hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışırken dinledim. Peygamberleri Nuh'u, İbrahim'i, Eyüp'ü, İlyas'ı ve onlara ait söylenceleri dinleyerek Urfa'da çok şey öğreniyor insan. Bunları birçok kitapta kolay kolay bulabilirsiniz. Bulunması güç olan Mustafa Dişli gibi halk ozanları. Onu bana Urfa'yla ilgili tüm söylenceleri dile getirmekte üstüne olmayan derlemeci, besteci, folklorcu Abdullah Bolak buldu getirdi. Mustafa Dişli 60 yaşlarında ya vardı ya yoktu o sıralarda. Yaşamı boyunca kah içerideydi, kah dışarıda. Kimi zaman da ikisi arasında. Orada ya da burada hep sevdalıydı. Yöresine, kentine sevdalıydı. Fırat'a, Harran'a sevdalıydı. Yarınlara sevdalıydı. Yüreğini çalan güzellere sevdalıydı. Belki de bu sıralamaya karşı çıkacaktır. Örneğin yarına sevdasını, güzele sevdasını ilk sıraya alacaktır. Doğrusunu bilemiyorum. Söyledikleri hep sevda üzerineydi. Konuşur gibi doğaçlama şiir söylüyor, şiir söylermiş gibi konuşuyordu. Ak saçları esmer teniyle çelişkili, ince uzun parmakları dilinin keskinliğiyle uyumluydu. Her lo çekişinde içinin yandığını gözlerine vuruyordu. Fıradım muradım benim diye başlayıp, Eyüp'ün sabrıyla bekliyorum seni, gel yeter, dertlerimiz o zaman biter diye bitirdiğinde, sanki sıcaktan, susuzluktan çatlayacak toprak değil, oydu. Sen suçlusun lo, sen suçlusun babo, Mezopotamya anamı yalnız komuşsan, nasıl babosun lo diye hesap soran oydu. Çevresinde sürülmemiş tarla, sevinmemiş insan kalmasın diye çalışıp didinen, tüm haksızlıklara baş kaldıran oydu. Urfa'dan ayrılmadan önce sana bir armağanım var dedi Mustafa Dişli. Nedir o diye sordum. Bir çift söz dedi ve ekledi. Kim ne ekmişse onu biçmiştir hayattan ve topraktan. Dedikodu ekmişse dedikodu biçmiştir. Tahıl ekmişse tahıl biçmiştir. Sevgi sevda ekmişse sevgi sevda biçmiştir. Kin nefret etmişse kin nefret biçmiştir. Armağanını kalbimden hiç ayırmadım. Mardin'deyim. Mardin eşiğinin güneyinde o koca ve dik dağ kütlesinin yamacına bel vermiş, sırtını tepedeki Mardin kalesine dayamış o görkemli taş evler arasında dolaşıp duruyorum. Yüzyılların birikimi arasında dolaşıyorum. Dördüncü yüzyıldan beri nice uygarlıkların, en çok da Artukluların, Akkoyunluların, Selçukluların, Süryanilerin merkezi olmuş, nice çatışmaya, kavgaya tanıklık etmiş, dillerin ve dinlerin kaynaştığı bu kentin, dününü biliyorum da bugününü anlamaya çalışıyorum. Dar dolambaçlı yokuşlu, kıvrımlı yollarda, tepeleri dümdüz, damsız, birbirine yaslanmış taş evler arasında, Süryani, Ermeni, Yakubi kiliseler, manastırlarla kentin her yanına yayılmış, cami, medrese, türbe, han, hamam gibi anıtsal ve kurumsal yapılar arasında, bedestenle zimmar bahçeleri arasında kayboluyorum. Koskoca kesme taş blokların bir kelebek kanadı inceliğinde işlenmesini yalnız gözlerimle değil, beynimle de kavramaya çalışıyorum. Geleneklerle taş işçiliğindeki ustalık, yapı tarzındaki kıskıvrak arasında uzanıp giden, gözle görülmez, elle tutulmaz yumağın düğümlerini çözmeye çalışıyorum. Dolaşırken, kaybolurken, yoldan çıkıp yolumu yeniden bulurken, Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice arasında bocalarken, karşıma çıkıveren dokumacı, bakırcı, gümüşçü, çömlekçi, kuyumcu ustalara sarılıyorum. Mardin'in mimarlık tarihine çoktan mal olmuş yapı ustalığını kitaplarda bulabilirsiniz. benim aradığım o çocuk. Onu bir kez gördüm ve bir daha da bulamadım. Çocuğa Deyrül Zaferan Manastırı'nda rastladım. Mardin'in merkezinden 10 kilometre kadar güneydoğusunda, bir bölümü İsa'dan öncesinden kalma, gerisi 5. yüzyılda yapılmış, mimarlık şaheseri diye nitelendirilen manastır. Burası 13. yüzyılda Süryani Patrikliği'nin merkezi olmuş ve 1932'ye dek bu konumunu korumuş. Çocuk manastırın yemyeşil çiçeklerle donanmış iç avlusunda, yere çimenlere oturmuş, sırtını bir taş duvara dayamış, elindeki kitabı okuyordu. Avluya girdiğimi görmedi bile. Yanından geçerken başını kaldırdı, selam verdi, tertemiz bir Türkçe ile "Hoş gelmişsiniz" dedi ve yine kitabına döndü. Manastırı oluşturan çeşitli yapılara girip çıkarken avluya her gelişimde başını kitabından kaldırıp yeniden selam veriyordu. Sonunda çimenlerin üzerinden kalktı, benimle birlikte dolaşmaya başladı. Bana eni ve boyu 3, genişliği 1 metre olan koca taş blokların, hiç harçsız birbirine ve ortadaki bir kilit taşına yaslanarak oluşturdukları kubbeleri, kemerleri gösteriyordu. Duyduğu hayranlık tüm yüzüne yansıyordu. Dayanamadım, yüzyılların kiri, pası bu taşlarda hiç tutunamamış gibi dedim. İlk kez gülümsedi ve evet öyle dedi. Yanımda dolaşması, hali tavrı, konuşması bir beyefendiyi andırıyordu. Oysa görünümü 13-15 yaşındaki bir çocuktu. Ne okuduğunu sordum, İncil dedi ve biraz sonra ekledi. Ortodoksum ama Kur'an-ı Kerim'i sizden ve bu yöredeki herkesten daha iyi bildiğime hiç kuşkum yok. Özgüveni müthiş diye geçirdim içimden. Bana çevredeki tüm çocuklar gibi sen değil siz diyordu. Mimari gezimizi sürdürdük. Sonunda ayrılma vakti geldi. Kendisine bu gezi için teşekkür ettim. El sıkıştık. Tam uzaklaşmak üzereydim ki, size bir şey sorabilir miyim dedi. Elbet sor dedim ve ne soracağını müthiş merak ettim. Biraz oyalandı, duraladı, sorup sormamakta kararsızdı. Yüreklendirmek için ne istersen sorabilirsin dedim. Durdu durdu, sonunda sordu. Toprak kayınca mayınlar da kayar mı? Anlamadım. Yineledi. Toprak kayınca mayınlar da kayar mı? Hiç böyle bir soru beklemiyordum. Hafif panikledim. Şey, ben böyle şeyleri bilmem. Ne mayını gibilerinden bir şeyler söyledim. Bir an için gözlerinde beliren çocuksu ifade o anda yok oldu. Yüzünden çocukluğun tüm izleri siliniverdi. Ve yine eski ciddi büyük adam haline döndü. Unutun gitsin. Zaten önemli değildi dedi. Unutup gidemedim. Yörede dolandıktan sonra bir hafta sonra yeniden Deyrül Zaferan Manastırı'na döndüm. Çocuk orada yoktu. Kimse böyle bir çocuğu tanımıyordu, bilmiyordu. Adını sordular, onu da ben bilmiyordum. Çocuğu göremedim, bulamadım. Çocuk dikkat et diyemedim. Toprak kayınca elbet mayınlar da kayarmış. Bunu herkes bilirmiş. Hadi ben böyle şeyleri bilmiyorum ama senin gibi akıllı bir çocuk, sen niye bilemedin? Ne diye bula bula bana sordun? Hiç insan toprak kayınca mayınların da kayacağını, mayınların da yer değiştireceğini bilmez mi? Hey çocuk, mayınlara dikkat et, diyemedim ve kahroldum. Urfa ile Mardin arasında, Viranşehir ile Kızıltepe arasında Kasrı Kanco'dayım. Bu yüzyıllık taş konakta Mülkiye Hanım'ı tanıdım. Çok yıllar önceydi. Hani kimi zaman yaşamın parmaklarınızın arasından kayıp gitmemesi için o ana sımsıkı sarılırsınız. Söylenen bir sözü yaşamın sonuna dek içinizde saklamak için kendinize bin kez tekrarlarsınız. Bir bakış sizin birçok bakışınızı değiştirebilir. Hayata dokunur gibi olursunuz, ürperirsiniz. Yaşamın yoğunluğundan, bu yoğunluğu içinizde duymaktan ürperirsiniz. Nice kan davalarından, yürek davalarından, yaşam davalarından geçmiş Mülkiye Hanım'la bütün bir gece süren sohbetlerden sonra hayata dokunuyordum. Parmaklarımla, yüreğimle dokunuyordum. Güneydoğu'ya mesleğim gereği çoğunlukla hep bir sorun peşinde gidiyor ve o sorunu kovalıyordum. Kuraklık, işsizlik, barajlar, üniversiteler, baskılar, çatışmalar, kaçmalar, kovalamacalar. Mülkiye Hanım'ı tanıdıktan sonra insana, onu doğasından, ayağını bastığı topraktan, içinde yaşadığı çevreden, soluduğu havadan, tattığı meyveden, boğuştuğu sorunlardan, ektiğinden ve biçtiğinden soyutlamadan ama kendi başına bir insan olarak bakmaya çalıştım. İnsanı tanıma tutkusu, kurulan ilişkilerin değeri, insanın içindeki cevheri keşfetme sevinci mesleğimin önüne geçti. Bu kitabın sayfaları boyunca konuşturduğum insanların gerisinde bu tutku, bu değer, bu sevinç var. Beni Kasrı Kancı'da konuk eden Mülkiye Türk'ün "Kanı kan değil ancak su temizler" sözünü ve bana kazandırdıklarını hiç unutmadım. Kitabın sonu. 23 Kasım 2001, sayfa 140.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25